Ayrım 38, Huzursuz Adam, Henning Mankell. Sayfa 415. Wallander bir süreliğine Kopenhag konusundan ayrılıp yeniden Djursholm konusuna döndü. Sadece sizin cevaplayabileceğinizi düşündüğüm bir şey var. Sizinle birlikte kış bahçesinde otururken arkamda duran bir adam fark etmiştiniz. İtiraf etmeliyim ki bu konuyu çok düşündüm. Kimdi o?
Bilmiyorum.
Ama adamı gördüğünüzde endişelenmiş gibiydiniz.
Korkmuştum.
Kükrer gibi bağırarak söylemişti. Wallander tetikteydi. Bu kadar zamandır kaçıyor olmak mutlaka karşısındaki adam üstünde olumsuz bir etki yapmış olmalıydı. Ona daha dikkatle yaklaşmaya karar verdi. Kim olduğunu sanıyorsunuz?
Size bilmediğimi daha önce de söyledim ve önemli de değil. Bana hatırlatmak için oradaydı. En azından ben öyle düşünüyorum.
Size neyi hatırlatmak için? Hiçbir cevabı ağzınızdan kerpetenle almak istemiyorum. Lois'in bağlantıları, karımdan şüphelendiğimi anlamış olmalıydılar. Belki de kendisiyle ilgili gerçeği keşfettiğimi onlara Lois kendisi söylemiştir. İzlendiğimi ilk hissedişim değildi bu. Ama öncekiler Djursholm'daki kadar aleni yapılmamıştı. Birisinin sizi takip ettiğini mi söylemeye çalışıyorsunuz?
Sürekli değil ama bazen izlendiğimi fark ediyordum.
Bu ne zamandır devam ediyordu?
Bilmiyorum. Ben farkında olmadan uzun bir zamandır devam ediyor olabilir. Yıllardır belki.
Şimdi de kış bahçesinden penceresiz odadaki görüşmemize geçelim dedi Wallander. Rahat rahat konuşabilmemiz için diğer misafirlerden uzak olmamızı istediniz. Ama itiraflarınızı yapmak için neden beni seçtiğinizi anlayamadım.
Hiç öyle bir planım yoktu. O anın gelişine göre o şekilde davranmıştım. Bazen ani verdiğim kararlara kendim de şaşıyorum. Eminim bu size de oluyordur. Partinin baştan sona çok sevimsiz olduğunu düşünüyordum. Benim 75. doğum günümdü ve aslında hiç de istemediğim halde bir parti vermekteydim. Paniklemenin eşiğindeydim aslında.
Daha sonradan bana sanki söylediklerinizde gizli bir mesaj varmış gibi gelmişti. Böyle düşünmekle haklı mıydım?
Hayır, ben yalnızca sohbet etmek istemiştim. Herhalde daha sonradan size sırrımı açıp açamayacağımı görmek istemiş olabilirim. Yani bir vatan hainiyle evli olma olasılığını.
Konuşabileceğiniz başka kimse yok muydu? Sten Nordlander örneğin en yakın arkadaşınız.
İçimdeki acıyı ona göstermekten tek kelimeyle utanıyordum.
Ya Stan Atkins? Ona kızınızdan bahsettiniz ama.
Onu söylediğimde sarhoştum. Çok fazla viski içmiştim. Söylediğim için sonradan çok pişman oldum. Bunu unuttuğunu sanıyordum ama belli ki unutmamış.
Benim kızınızı bildiğimi sanıyordu.
Arkadaşlarım kaybolmam konusunda ne diyorlar?
Herkes çok endişeli, sarsıldılar. Sizin saklanmakta olduğunuzu öğrendikleri gün çok bozulacaklardır. Korkarım onları kaybedeceksiniz. Bu da beni neden ortadan kaybolduğunuz sorusuna getiriyor.
Kendimi tehdit altında hissetmiştim. Çitin diğer tarafındaki o adam sadece bir başlangıçtı. Sonraları nereye gidersem gideyim her yerde gölgeler görmeye başladım. Daha önce böyle değildi. Tuhaf tuhaf telefonlar gelmeye başlamıştı. Sanki nerede olduğumu her zaman biliyorlar gibiydi. Bir gün Ulusal Denizcilik Müzesi'ni gezerken yanıma bir güvenlik görevlisi yaklaşıp bana bir telefon geldiğini söyledi. Bozuk bir İsveççe ile konuşan bir adam beni telefonda uyardı. Tam olarak neyle ilgili olarak uyardığını söylemedi. Sadece attığım adımlara dikkat etmem gerektiğini bildiriyordu. Dayanılmaz hale gelmeye başlamıştı. Ömrümde bu kadar korktuğumu hiç hatırlamıyorum. Polise gidip Louis'i ihbar etmeme ramak kalmıştı. İmzasız bir mektup göndermeyi düşündüm. Sonunda daha fazla devam edemedim. Bu avcı kulübesini tutmak için gerekli işlemleri yaptım. Eskil arabayla Stockholm'e gelip stadyumun dışında sabah yürüyüşümü yaparken beni aldı. O günden beri hep buradayım. Kopenhag'a gidişimin dışında.
Louis'le ilgili şüphelerinizi, ki artık ikna olmuşa benziyorsunuz, ona hiç hissettirmemiş olmanız bana hala inanılmaz geliyor. Casus olan bir insanla nasıl yaşayabildiniz?
Onunla yüzleştim iki kere. İlki Palme'nin öldürüldüğü yıldı. Onun bu olayla ilgisi yoktu elbette ama yine de karışık bir dönemdi. İş arkadaşlarımla oturmuş kahve içiyor, birliğin içinde bir casus olduğu konusundaki şüphelerimden bahsediyordum. Çok berbat bir andı. Elimdeki kurabiyeyle oynuyor ve ciddi ciddi karım olabileceğini düşündüğüm olası bir casustan bahsediyordum.
Wallander'i aniden bir hapşırık tutmuştu. Fonenke geçene kadar bekledi.
Onunla yüzleştiğimde 1986 yazıydı dedi. Arkadaşlarımızla Riviera'ya gitmiştik. Kumandan Freeze ve eşiyle onlarla bridge oynardık. Menton'da bir otelde kalıyorduk. Bir akşam Louis ile beraber kasaba merkezine gezmeye gittik. Yürüyüş esnasında birden zınk diye durup ona doğrudan sordum. Bunu da planlamamıştım. İçimden bir şeyin beni dürttüğünü söyleyebiliriz. Önüne dikilip sordum ona, casus muydu değil miydi? Çok bozuldu, ilk başta cevap vermeyi reddetti. Sanki vuracakmış gibi bana el kaldırdı. Sonra kendini toparladı ve sakin bir tavırla elbette bir casus olmadığını söyledi. Böyle saçma sapan bir düşünce de nereden aklıma gelmişti? Kendisinin bir yabancı devleti ilgilendirebilecek nesi vardı? Bana gülümsediğini hatırlıyorum. Beni ciddiye almadı ve sonunda ben de ciddiyetimi koruyamadım. Duygularını gizlemede bu kadar başarılı olabileceğine inanamıyordum bir türlü. Ondan özür diledim. Sebep olarak yorgunluğumu gösterdim. Yazın geri kalanını yanıldığıma inanarak geçirdim. Ama sonbaharda şüphelerim yeniden uyandı.
Ne oldu?
Yine aynı şeyler. Silah dolabındaki belgeler, birisinin evrak çantamı kurcaladığı duygusu.
Menton'da şüphelerinizden bahsettikten sonra kendisinde bir değişiklik fark ettiniz mi?
Fonenke cevap vermeden önce düşündü. Ben de kendime aynı soruyu sordum. Bazen onun farklı davrandığını düşünüyordum. Bazı zamanlarsa normal davrandığını, hala emin değilim.
Onunla ikinci kez yüzleştiğinizde ne oldu?
1996 kışıydı. Tam 10 yıl sonra evdeydik, kahvaltı ediyorduk. Dışarıda kar yağıyordu. Bana birden gece uyurken rüyamda sayıkladığım şeyle ilgili bir soru sordu. Ona rüyamda casus demişim.
Suçlamış mıydınız?
Bilemiyorum. Geceleri bazen rüyamda konuştuğumu söylerler. Ama ben hatırlayamıyorum tabii.
Siz ne dediniz?
Ben de bana sorduğu soruyu ona yönelttim. Gördüğüm rüyada gerçeklik payı olup olmadığını sordum.
Ya o ne dedi?
Bana peçetesini fırlatıp rüzgar gibi mutfaktan çıktı. 10 dakika sonra geri geldi. Saati kontrol etmiştim. Tam olarak 9 dakika 45 saniye sonra. Özür diledi. İlk ve son olarak dedi ısrarla, bu şüphelerimi bir daha duymak istemediğini söyledi. Çok saçmaydılar. Eğer bu suçlamalara devam edecek olursam aklımı kaçırdığımı düşünmeye başlamak zorunda kalacağını söyledi.
Sonra ne oldu?
Hiçbir şey. Ama benim kaygılarım geçmemişti ve ayrıca İsveç ordusunda bir casus olduğuna dair söylentiler devam ediyordu. 2 yıl sonra işler öyle bir noktaya geldi ki ben bile gerçekten sonunda çıldırdığımı düşünmeye başladım.
Ne oldu?
Askeri istihbarat birimleri tarafından sorgulanmaya alındım. Doğrudan yöneltilen bir suçlama yoktu ama bir süre casus olabileceğimden şüphelendikleri anlaşıldı. Çok acayip bir durumdu. Ama Louis Ruslara gerçekten de askeri sırları satıyorsa kendine mükemmel bir paravan bulmuş diye düşündüğümü hatırlıyorum.
Siz mi?
Kesinlikle ben.
Peki sonra ne oldu?
Hiçbir şey. Söylentiler devam etti. Bazen her zamankinden daha fazla. Çoğumuzu sorguya çektiler. Hatta emekli olduktan sonra bile sorguya çekildiğimiz oldu. Ve dediğim gibi takip edildiğimi hissediyordum.
Fonenke ayağa kalktı. Hala yanmakta olan lambaları söndürdü ve perdelerden bazılarını açtı. Ağaçların arasından gri tonlarda ağarmakta olan tan ile uzaklarda aynı yoğun grilikte deniz görünüyordu. Wallander pencerelerden birinin yanına gitti. Fırtına kopacaktı. Geldiği botun ne halde olduğunu merak ediyordu. Onu bağladığı halatın hala sağlam olduğunu görmek için yanına giderken Fonenke de onunla beraber gelmişti.
Kabaran dalgalar arasında batıp çıkan birkaç deniz ördeği gördüler. Güneş gece pusunu dağıtmaya başlamıştı. Bot emniyette gibiydi. Ama yine de ikisi birlikte el verip onu çakıllı deniz kıyısında biraz daha yukarı çektiler. Bot'la işleri bitince Louis'i kim öldürdü diye sordu. Fonenke Wallander'e bakmak için yüzünü döndü. Wallander onun mentomda iken Louis ile de tıpkı böyle yüzleştiğini tahmin etti.
Onu kim öldürdü? Bana mı soruyorsunuz? Tek bildiğim benim öldürmediğim. Esas polis ne düşünüyor, siz ne düşünüyorsunuz?
Stockholm'de bu vakayla ilgilenen dedektif işinde oldukça iyi biri. Ama o da bilmiyor. Henüz bilmiyor demeliyim belki de. Hemen bir yargıya varmamalıyız.
Avcı kulübesine konuşmadan döndüler. Yeniden mutfak masasına geçip oturdular ve konuşmaya orada devam ettiler.
Başından başlamalıyız dedi Wallander. Eşiniz neden kayboldu? Benim gibi dışarıdan üçüncü şahıs gözlemciler siz ikinizin bir tür işbirliği içinde olduğunuz sonucuna varmıştı.
Ama böyle değildi. Onun kaybolduğunu ilk olarak gazeteyi okuduğumda öğrendim ve şok oldum.
Yani eşiniz sizin nerede olduğunuzu bilmiyordu.
Evet.
Daha ne kadar saklanmayı düşünüyordunuz?
Düşünmek için sakin bir ortama ihtiyacım vardı. Ayrıca ölüm tehditleri alıyordum. Bir çıkış yolu bulmam gerekiyordu.
Louis ile birkaç kez bir araya geldim. Sizin başınıza gelmiş olabilecekler hakkında gerçekten de endişeleniyordu.
Sizi de beni kandırdığı gibi kandırmış.
Bundan emin değilim. Sizin onu sevdiğiniz kadar o sizi sevmiyor muydu?
Fonenke bir şey söylemedi ve sadece başını iki yana salladı.
''Siz mi öldürdünüz?'' diye sordu Wallander. ''Kaçış planınız bu muydu?''
''Hayır.''
''Bu avcı kulübesinde yatıp düşünerek, kurarak, planlayarak saatler geçirmiş olmalısınız.'' ''Louis'i sevdiğinize inanıyorum ama yine de onun öldüğünü duyunca saklandığınız yerden çıkmadınız.''
''Eşiniz öldüğüne göre insanın artık ortada bir tehlike kalmadığını düşünesi geliyor ama siz saklanmaya devam ettiniz.''
''Bunu anlayamıyorum.''
Karım öldüğünden beri tam 10 kilo verdim. Yemek yiyemiyorum, çok zor uyuyorum. Neler olduğunu kavramaya çalışıyorum ama bir türlü akıl sır erdiremiyorum. Sanki Louis bana yabancılaşmıştı. Onun kiminle buluştuğunu bilmiyorum. Veya onu neyin ölüme sürüklediğini verebileceğim bir cevap yok.
Hiç size Louis çok korkmuş gibi görünmüş müydü?
Hayır, hiç.
Size haberlerde söylenmemiş bir şey söyleyeceğim. Polisin henüz kamuoyuna açıklamadığı bir şeyi. Wallander ona polisin Louis'in eskiden Doğu Almanya'da kullanıldığı bilinen bir zehirle öldürüldüğüyle ilgili şüphelerinden bahsetti.
Yani durum başından beri sizin haklı olabileceğinizi gösteriyor dedi Wallander sonunda. Günün birinde eşiniz Rus istihbarat servisi için çalışan bir ajan oldu. Louis sizin tahmin ettiğiniz gibiydi, Rusların bahsettiği casustu.
Fonenke ayağa kalkıp yıldırım gibi evden fırladı. Wallander bekledi. Bir süre sonra endişelenmeye başlayıp aramak için dışarı çıktı. Sonunda onu adadan denize açılan bir sel yatağında yere uzanmış olarak buldu. Wallander gidip yanındaki bir kayanın üstüne oturdu.
''Geri dönmelisiniz.'' dedi. ''Burada saklanmakla hiçbir şeyi çözemezsiniz.''
''Belki aynı zehir beni de bekliyordur. Ben de ölürsem elinize ne geçecek?''
''Hiçbir şey elbette. Fakat polisin elinde sizi korumak için güç kaynakları var.''
''Bu fikre alışmam gerekiyor. Yani haklı çıktığıma, yaptıklarını neden ve nasıl becerdiğini anlamaya çalışmalıyım. Bunu gerçekleştirmeden dönemem.''
''Umarım elinizi çabuk tutarsınız.'' dedi Wallander ayağa kalkarak. Yeniden avcı kulübesine döndü. Şimdi kahveyi yapan oydu. Uzun gecenin yorgunluğunu üstünde hissetmeye başlamıştı. Fonenke döndüğünde çoktan ikinci kupayı bitirmişti.
''Sinye'den bahsedelim biraz.'' dedi Wallander. ''Onu görmeye gittim ve kitaplarının arasına sakladığınız bir dosya buldum.''
''Kızımı çok severim ama ziyaretlerimi gizli gerçekleştiriyordum. Oraya gittiğimi Louis hiç bilmedi.''
''O halde onu orada ziyaret eden bir tek siz miydiniz?''
''Evet.''
''Yanılıyorsunuz. Sizin kaybolmanızdan sonra birisi oraya en az bir kere gitti. Erkek kardeşiniz olduğunu söyleyen birisi.'' Hokan von Enke duyduklarına inanamaz halde başını iki yana salladı.
Benim erkek kardeşim yok. İngiltere'de yaşayan bir akrabam var ama hepsi bu kadar.
Size inanıyorum dedi Wallander. Kızınızı kimin ziyaret ettiğini bilmiyoruz. Bu da işlerin aslında tahminimizden daha karışık olduğu anlamına gelebilir.
Wallander Hokkan von Enke'nin davranışlarının birdenbire değiştiğini gördü. Konuştukları hiçbir şey onu Sinye'yi Nicholas Gordon'da başka birinin de ziyaret ettiği haberi kadar endişelendirmemişti.
Saat neredeyse 6 olmuştu. Uzun gece sohbetleri bitmişti. İkisinde de devam edecek güç kalmamıştı.
Şimdi gidiyorum dedi Wallander. Şu anda burada olduğunuzu bilen bir tek ben varım. Fakat daha fazla böyle medeniyetten uzak halde yaşayamazsınız. Ayrıca sizi daha bir süre sorularımla rahatsız etmeye devam edeceğim.
Nicholas Gordon'a giden kişi kim olabilir? Bir düşünün bakalım. Birisi sizi izlemiş olmalı. Kim ve neden? Aramızdaki bu görüşmeyi devam ettirmeliyiz.
Hans ve Linda'ya iyi olduğumu söyleyin. Endişelenmelerini istemiyorum. Onlara size bir mektup yolladığımı söylersiniz.
Beni aradığınızı söyleyeceğim. Yoksa Linda hemen mektubu görmek isteyecektir.
Botun yanına gidip birlikte onu suya ittiler. Kulübeden ayrılmadan önce Wallander von Enke'nin numarasını kaydetmişti. Ama Mavi Ada iletişim bağının kötü olabileceğini tahmin ediyordu. Rüzgar kuvvetleniyordu. Wallander nasıl geri döneceğini kara kara düşünmeye başlamıştı. Bota binip dıştan takılan motoru indirdi.
''Louis'e ne olduğunu bilmem gerek'' dedi von Enke. ''Onu kimin öldürdüğünü bilmek istiyorum. Bir vatan haini olarak yaşamayı neden seçtiğini anlamalıyım.''
Daha ilk çekişte motor çalışmıştı. Wallander el sallayarak veda etti ve ana karaya doğru yola koyuldu. Mavi Ada'nın burnunu dönmeden önce arkasına baktı. Hokan von Enke hala kıyıdaydı. O anda Wallander'in içine bir şeylerin yolunda olmadığına dair bir his doğdu. Neydi veya niçindi bilmiyordu ama çok kuvvetli hissediyordu. Botu sahibine geri verdi ve Skåne'ye doğru uzun dönüş yoluna çıktı. Gamle büyü yakınlarında bir mola yerinde bir süre durup birkaç saat uyudu. Uyandığında her tarafı uyuşmuş, içindeki kötü his geçmemişti. Hokan von Enke ile geçirdiği uzun geceden sonra bir şey içini rahatsız etmeye devam ediyordu. Uyarı gibi bir şeydi. Yerine oturmayan bir taş, dikkat etmeyip atladığı bir nokta. Saatler sonra arabasını evinin önündeki park yerine çekerken atladığı noktanın ne olduğunu hala çıkaramamıştı.
Ama şöyle düşünüyordu. Hiçbir şey göründüğü gibi değil.
38. ayrımın sonu. Sayfa 425.